Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında bir kısmını bizlerin hazırlamış olduğu, bir kısmının da sizlerin göndermiş olduğu soruları hocamıza soruyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlamış olalım. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Amin.
Hocam bu hafta programımıza biraz daha böyle bir farklı konuyla başlayalım arzu ederseniz. Sihir dediğimiz bir şey var hocam. Bunun hakikati var mıdır? Sihrin hakikati var mıdır? Bir de zaman zaman karşımıza çıkıyor veya çevremizden duyuyoruz. Bu işlerle uğraşan insanlar var. Bunların dini bakımdan durumları nedir hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Belki sihirle büyüyü ayırmak lazım.
Evet.
Şimdi sihir daha çok el çabukluğu, göz boyamak. Hı. Yaldızlı sözlerle muhatabını kandırmak, ona gerçek dışı şeyleri öğretmek, göstermek kabiliğinde. Hatta bizim Türkçe'de bir laf var biliyorsunuz. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet derler. Hmm. Yani bizim bu yaptığımız iş sihir falan değil, el çabukluğu.
Evet.
Onunla sizi kandırıyoruz. Böyle bir denmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de sihirden, sihirbazlardan bahsedilir. Ve bu daha çok Hazreti Musa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz, mucizelerindendir. Yani Hazreti Musa zamanında sihirbazlık almış yürümüş. Çok yaygın bir iş.
Evet.
Ve Hazreti Musa peygamber olduğunu şey yapınca,
ilan edince,
onu yalancı çıkarmak için Firavun ülkesindeki sihirbazlara haberler gönderiyor ve topluyor hepsini.
Evet.
Ve Hazreti Musa ile onları yarıştırma yönüne gidiyor. Tabi detay var Kur'an-ı Kerim'de. Ama sonuçta şu. Onlar iplerini, ellerindeki o şeyleri, malzemeleri yere atıyorlar. Bunlar birer yılan gibi dönmeye başlıyor. Tabi Hazreti İsa bundan biraz endişe ediyor, çekiniyor. Ve Cenab-ı Hak kendisine vahyediyor. Diyor ki asanı at, korkma. Ve Hazreti Musa asasını, elindeki sopayı. Asayı da dizi ama bazı insanlar anlamıyor artık, eski gibi değil.
Evet.
Elindeki sopayı atıyor ve o ince bir yılan gibi kıvrak ama bir ejderha gibi iri bir
yılan, hayvan haline gibi.
Yılan haline dönüşüyor ve onların o iplerini yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihir olmadığını, onun gerçek peygamber olduğunu kabul ediyorlar.
İman ediyorlar.
Ve biz Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar. Tabi Firavun onları tehdit ediyor falan. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu bahsediliyor.
Evet.
Ha, şimdi bunun dini bir yönü yok. Ve bu işlerle uğraşanların, sihirle uğraşanların iyi bir şeyler yaptıkları yok. Yani dini açıdan yaptıkları doğru bir şey değil. Bunu Kur'an-ı Kerim bu şekilde kötülediği gibi ki başka ayetlerde de var. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu büyük günahlardan sayıyor.
Evet.
Yani o sihirle uğraşmayı 7 tane büyük günah olarak niteliyor. Ve bunlardan da tabii korunmak için sihir dediğimiz şey, büyüden ayırıyorum şimdi bunu. Buna inanmamak lazım. Ve bu işlerle uğraşanlar insanları kandırdığı için her şeyden önce, göz boyadığı için günaha giriyorlar.
Evet.
Bir de büyü var. Yani yaptıkları bazı şeylerle başkalarını etkileme, başkalarının şuur altına efendim ulaşabilme şeklinde. Bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de şey var biliyorsunuz. Bir işaret var. Harut ve Marut. Yani iki tane melek bunlar. Ve Cenab-ı Hak bunları gönderiyor. Bunlar insanlara büyüyü öğretiyorlar. Ama evet, büyüyü öğretirken de diyorlar ki bak bunu biz size öğretiyoruz ama bu doğru bir şey değil. Bundan uzak durun. Bundan uzak kalın. Ha şimdi peki madem kötü bir şeyse niye öğretiyor? Ya imtihan ediyor insanları Cenab-ı Hak. Bizim nefsani arzularımızın bir kısmı kötü değil mi? Kötü. Peki Cenab-ı Hak onu bize niye vermiş o zaman? Niye içimize yerleştirmiş de onu yaparsak günaha giriyoruz? cezaya müstahak oluyoruz imtihan için.
Yani şey gibi hocam, zaman zaman sorarlar. Allah-u Teala haram kıldıracaktı madem, niye içki yarattı gibi.
Niye yarattı? İmtihan.
İmtihan.
İmtihan evet. için. Şimdi ve bu büyü yapmak da caiz değil.
Evet. Günah.
Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili de bir büyü olayı var biliyorsunuz.
Evet.
O da şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalanmış. Hastalanmış. Hı hı. Ve iki tane melek geliyor. Bunlardan birisi başucuna, birisi ayak ucuna oturuyor. Ve konuşuyorlar. Bu konuşmayı Efendimiz duyuyor. Yarı baygın bir halde geçiyor ama hasta. Duyuyor. Ve o melekler bunun derdi ne diyor birisi ötekine. Öbürü de diyor ki tıp. Tıp sihir anlamında kullanılıyor. Peki kim yapmış? İşte falanca kadın. Yahudilerden bir kadın.
Hı hı.
Peki neredeymiş? İşte filan yerde bir kuyu var. O kuyunun içerisinde bir taş var. O taşın altında. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderiyor o kuyuya.
Evet.
Ve git diyor orada, git in kuyuya. Taşın altında bir şey var. Büyü onu al gel. Ve Hazreti Ali kaldırıyor taşı, içinde kiriş dediğimiz, hani bu yayların o ipleri var bağırsak bükmesinden. Böyle bir şey, 11 tane düğüm atılmış. Onun üzerine 11 tane düğüm atılmış. Ve bunları elle çözmek mümkün değil. Yani öyle bir şey o.
Hı hı.
Sonra bu Felak ve Nas sureleri, Muavvizeteyn dediğim sureler iniyor.
Hı hı.
Ve her bir ayet-i kerime indiği zaman o düğümlerden birisi çözülüyor.
Evet.
Ve peygamberimizin rahatsızlığı gidiyor.
Gidiyor.
Bir de bizim hadis kaynaklarımızda veya İslam tarihi kaynaklarında bu olay var.
Evet.
Ha, şimdi buna göre demek ki büyü o zaman söz konusu.
Demek. Böyle bir şey var yani.
Var.
Hı hı.
Peki bu nasıl yapılır, nasıl bozulur? Onu biz bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Yani o bazı işte farklı tılsımlar, şunlar bunlarla yapıyorlar ama nasıl yaptıklarını bilmiyoruz ama ondan korunmak için.
Hı hı.
Ayet-ül Kürsi okumak.
Evet.
Felak Nas okumak.
Hı hı.
Efendim diğer dualar, mesela nazar
dualarını,
dualarını okumak. Ki nazar duası da aynı zamanda burada da söylenebilir. Yani ben her türlü zehirli hayvandan, şeytanın şerrinden, göz değmesinden sana sığınırım diye Peygamber Efendimizin yaptığı dua var. Bunlar yapılabilir. Efendim eğer kişi ruhsal bir probleme, bir hastalığa, rahatsızlığa kapılmışsa bir psikiyatriye gitmesi elbette öncelikli olarak tavsiye edilir.
Evet, peki hocam. Tam da onu soracaktım. Yani büyüden korunmak için ne yapılır diye onu cevaplamış olduk. Sihirden korunmak için de böyle bir hakikatin olmadığını söylediniz ve bu tür konulara çok üzerinde düşmediğimiz zaman çok sıkıntı olmayacağını bildirdiniz. Bir de şu var hocam. Sihirden, büyüden bahsettik. Cinlerin hakikatiyle alakalı bir sorumuz var. Yani zaman zaman bu da karşımıza çıkıyor. İşte cinlerin insanlara musallat olduğu durumlar karşımıza çıkıyor. Bunların hakikati var mıdır? Bunlardan korunmak için neler yapılmalı hocam?
Şimdi cin var.
Evet.
Bu bizim inancımızın gereği buna inanmak. İmanımızın gereği. Niye?
Evet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor.
Evet.
Cinden bahsediliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şeyden bahsedilmez. Daha Kur'an-ı Kerim'de cin suresi diye bir ayrı bir müstakil bir sure var.
Evet.
Öbür taraftan başka ayetlerde, surelerde cinden bahsedilir. Herkesin bildiği efendim Nas suresinde minel cinneti ven nas.
Eyvallah.
Cinlerden ve insanların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Hı hı. Var. Ha şimdi bu bir hakikat var. Ve tabii cinle ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler de var. Mesela şeytanın cinlerden olduğuna ifade eden ayetler var.
Hı hı.
Şeytanın. Efendim cinler, şeytanlar ateşten yaratılmış. Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Melekler nurdan yaratılmış.
Hı hı.
İnsanlar topraktan, çamurdan, böyle bir şey var. Şimdi ve Peygamber Efendimiz cinlerle görüşmüş. O da var. Peki bu cinler aynen insanlar gibi olduğu kabul ediliyor. Yani bizim gibi onlar da dini konularda mükellefler. Yani bazı şeyleri yapmakla memurlar, bazı şeylerden kaçınmakla memurlar. Yani nasıl ki bizim için yapmamız gereken şeyler, kaçınmamız gereken şeyler var. Yapmamız gerekenleri yaptığımız zaman sevap kazanıyoruz. Kaçınmamız gerekenleri yaptığımız zaman günah kazanıyoruz. Cinlerde aynı şeyler var. Hı hı. Ha, şimdi peki bunlar ölümlü mü ölümsüz mü? O konu belli değil. Bir. Peki cinler insanları etkileyebilirler mi? Allah'ın izin vermediği hiç kimse, hiçbir varlık hiçbir şekilde insanları etkileyemez. Onu söyleyeyim.
Evet.
Dolayısıyla mesela şu pek rağbet görmez yani kaynaklarımızda. Efendim cin çarpmış da ağzı eğrilmiş. Cin çarpmış da işte kolu tutmaz olmuş. Böyle bir şey yok. Evet. Cinlerin insanları etkilediği söz konusu olabiliyor ama bu fiziki yönden değil, biyolojik yönden değil. Ya ruhi yönden.
Hmm, psikolojik yönden.
Psikolojik yönden. Ve insanın kafasını ne yapıyor? Vesvese sokuyor. Vesvese sokuyor. Veya ne bileyim insanları bazı kötü şeylere nefsi yönlendirmeye çalışıyor. Bu yönden etkileri olabilir. Onun için biz onların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Eğer onların böyle bir şerri olmasaydı o zaman Allah'a sığınmamız bize gerek kalmazdı. Cenab-ı Hak bize bunu öğrettiğine göre demek ki bunların şerri var ama bu şer mesela eskiden felç hastasına, felç olduğu zaman birisi ağzı eğrildiği zaman cin çarpmış, şeytan çarpmış derlerdi. Bununla ilgili değil.
Evet.
Ama bu daha çok nedir? Ki bizim bu sözümüze itiraz edecekler çıkar. İtiraz edecekler çıkar. Hı-hı. Çünkü bazı öteden beri bilinen şeylerdendir veya konuşulan, inanılan şeylerdendir bu. Cinlerin insanların bünyesine de zarar vermesi meselesi. Hı-hı. Ama kaynaklar esas bunu pek hoş karşılamıyor o anlayışı. Ve dediğim gibi daha çok bunların zararı insanlara bu manevi yönden, nefsani yönden, vehim vesaire yönündendir. Peki cinler ileriye yönelik olan şeyleri bilirler mi? Bilmezler.
Gaybı bilemezler.
Gaybı bilemezler. Onu Allah'tan başka hiç kimse bilemez gaybı. La ya'lemul gaybe illallah. Bu kesin. Ayet-i kerime hükmü. Evet. Ama hali hazırda mevcut olanlardan bizim bilmediğimizi bilebilirler.
Hareket hızlılığından kaynaklı bir şey.
Hareket hızlılığı var. Bir de onlar ruha şeydir. Bizim gibi cisim değil. Et, kemik, efendim kıkırdak vesaire değil onlar. Onlar tamamen nurani. Varlıklar olduğu için hem çok hareket hem de her yere girip çıkabilirler. Mesela bizim şu ortamda vardır, olabilir. Ama biz onları göremiyoruz. Dolayısıyla onlar bizim görmediğimiz şeyleri görebilirler. Bizim gidemediğimiz yerlere gidebilirler. Bundan dolayı haber verebilirler. Mesela ifrit vardı değil mi Hazreti Süleyman'ın şeyinde cin. O ne yapıyordu? Göz açıp kapayıncaya kadar sen yerinden kalkmadan Belkıs'ın tahtını sana getiririm diyordu. Belkıs nerede? Yemen'de bilmem nerede. Hazreti Süleyman başka bir yerde. Belki Filistin'de. Şimdi ta oradan oraya yerinden kalkıp oturuncaya kadar nasıl gidip gelecek? Demek ki çok hızlı hareket şeyleri var. Ama bunlar her şeyi de bilmezler. Yani bizim bilmediğimiz bazı şeyleri bilebilirler. Mevcut olanları, ileriye yönelik olanı değil. Ama hali hazırda olan her şeyi de biliyor değiller. Mesela Hazreti Süleyman vefat etmiş. Değil mi? O sopası üzerinde dayalı vaziyette duruyor. Onun öldüğünden haberleri yok bunların. Yani bilmiyorlar. Şimdi tabii bu cinlerden de sakınmak, korunmak için. Onların da aynen bizim insanlar gibi iyileri kötüleri oluyor.
Evet, Müslüman ve gayrimüslimleri.
Oluyor. Şeyatunul ins vel cin. Değil mi? Cinlerin ve insanların şeytanları tabiri kullanılıyor. Dolayısıyla o kötülerin bizi etkilemesinden sakınmak için aynen işte Ayetül Kürsi, Felak, Nas, Fatiha ve diğer dua ayetleri okunabilir.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Bu konularla alakalı hocam bir de nazar durumu var.
Evet.
Nazardan korunmak için ne yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Bir de nazar boncuğu dediğimiz o renkli bir taş var. O taşı kullanmak, takmak caiz mi hocam?
Şimdi nazarın ne olduğu? Nazar kelime manası bakmak demek. Bunun ama bizim anladığımız manada göz değmesi, nazar değmesi, isabetul ayn. Hani bunun hakikati nedir tam bilinmiyor.
Evet.
Ama şu var ki bazı kimselerin bakışlarıyla muhataplarında karşıdakilere olumsuz etkiler yapabilecekleri şeklinde bir kabul genelde var. Yani bu dinen de kabul edilen bir şey. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, efendim nazardan Allah'a sığının. Çünkü nazar değmesi haktır.
Böyle bir şey var yani.
Böyle bir şey var. Ve peki o zaman ben nazardan korunmak için ne yapmam gerekiyor? Ne yapmalıyım? Bir defa bundan önceki konularla ilgili söylediğimiz gibi büyüden filan, Ayetül Kürsi, Felak Nas, Fatiha Suresi veya diğer dua ayetleri okunabilir.
Evet.
Efendim. Cenab-ı Hak'tan kendisine yardım etmesi için dua edilir. Bir de ayrıca Peygamber Efendimizin öğrettiği dua var. Ya yani Allahümme eûzu bi kelimâtihi tâmmeh diye başlayan, onu ben Türkçesini söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Ya Rabbi, her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelamına sığınırım. Her türlü kem gözlerden diyor burada. Kem gözler dediği şey nedir? İşte şeytan şeydir, nazardır. Nazardır. Bunun tabii Arapçasını bilenler Arapçasını söyler. O Peygamber Efendimizin yaptığı duadır. Ben hatırlatayım isterseniz. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeh min kulli şeytânin vehâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
Evet, bu da Arapça okunuş.
Bu Arapçası. Yani her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden, kötü gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
Evet.
Bu şekilde dua ediyor. Ederiz. Bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu torunlarına okurmuş. Bu duayı Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e okurmuş. Şimdi peki şey var mı? Nazar boncuğu diye bir şey var mı? Bu caiz görülmüyor.
Kullanmak.
Kullanmak caiz görülmüyor. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Hatta nazar boncuğu takanın şey yapmamasını, iyileşmemesini söylemiş. Şöyle bir hadis var. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamam erdirmez. Nazarlık dediği şey nazar boncuğu. Ha şimdi niye bu böyle? Çünkü o bir taştır veya bir boncuktur. Onun herhangi bir şeye gücü, imkanı, yetkisi yoktur. Hani eskiden böyle batıl dinlerden bahsederken fetişizm, yani okumuştuk dinler tarihinde, fetişizm diye bir inanç sistemi vardı. Ne oluyor o? İşte kainattaki olan taşa, ağaca, toprağa, bilmem şuna buna tapmak. Ondan medet ummak. Ha, bu batıl bir inanç ve şirk, küfür. Dolayısıyla bir kimse eğer nazar boncuğundan medet umuyorsa ve onun için takıyorsa bu günaha giriyor. Hatta bunu Allah korusun şirk derecesinde değerlendirenler bile çıkabiliyor.
Evet.
Onun için bundan uzak kalmalı. Yani çocuklara o nazar boncuğu takma veya ne bileyim veya insan bazı arabaya takıyor kendisi veya evinin kapısına takıyor. Bunlar batıl inançlar. Bunlar bid'at. Bunların dinimizde yeri yok.
Evet. Duanın ne kadar önemli olduğunu aslında hocam görmüş olduk.
Biz dua olarak... son derece önemli.
Evet.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Dua diyor imanın özüdür.
İmanın özüdür.
Dua muhul iman diyor.
Evet.
Özüdür. Bizim melceğimiz, sığınağımız Cenab-ı Hak.
Eyvallah.
Ona dua ederiz, ondan isteriz. Ve Cenab-ı Hak da takdir ettiği şey neyse o olur.
Eyvallah. Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol. Varsa çıkar yol budur.
Başka çıkar yol.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi ibadetlerle alakalı sorularımız var. Birkaç haftadır bahsediyoruz. İbadetlerin biraz daha özünden bahsedeceğimiz sorular bunlar.
Evet.
Çünkü biz küçük bilgi eksiklikleriyle ibadetlerimizin belki kabulünü gözden kaçırmış oluyoruz. Biraz daha bunlara girelim diye program öncesinde de konuşmuştuk. Abdestle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?
Şimdi vücuttan çıkan pis şeyler abdesti bozar.
Evet.
Vücuttan çıkan pis şeyler. Ki o da bellidir. İdrar, dışkı, kan, irin. Bunlar abdesti bozar. Vücuttan çıkıp da temiz olan şeyler abdesti bozmaz. Ter, tükürük.
Gözyaşı.
Gözyaş. Dolayısıyla mücerret ağlamak abdesti bozmaz.
Yani hocam mücerret ağlamak?
Yani şöyle, herhangi bir abdeste zarar olmaz. Sadece namaz içinde ağlarsa eğer kişi. Hı hı. Namaz içinde. Ve bu ağlayışı eğer dünyevi bir sebebe dayalı ise namazı, hı hı, bozulur.
Abdest bozulmaz.
Abdest bozulmaz. Ama namazda mesela o imamın okuduğu ayetlerin anlamını biliyor insan. Orada cehennemden bahsediliyor, azaptan bahsediliyor. Hı hı. Ona karşı duramıyor, ağlıyor. Namaz bozulmuyor bu durumda. Namaz da bozulmuyor. Hı
hı. Belki daha çok feyzi artıyor.
Artık o tabii şeye göre değişebilir, evet, o. Yani ağlamak ister namaz içinde olsun, ister namaz dışında olsun abdesti bozmaz. Hı
hı. Şöyle bir şey geldi aklıma hocam. Şimdi programlarda da konuşmuştuk. Namaz içerisinde yaptığımız hareketler bizi namazda olduğumuzu, namazda değilmişiz gibi gösterdiği zaman namaz ve abdest bozuluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir ağlayış...
Hareketler. O ağlama hareket midir?
Yani öyle bir ağladık ki namazda olmadığımız zannedildi. Bu sefer yine gider.
Yine abdest bozulmaz.
Namaz gidiyor sadece.
Namaz gider o zaman eğer çok böyle bağırarak. Ama şey de değil. Bu cehennem korkusu, cennet şeyi onlardan dolayı değil.
Yani dünyalıklaydı. Peki hocam. Yine abdestle alakalı birkaç sorumuz daha var. Onlarla müsaadenizle devam edeyim. Diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu demiş.
Şimdi demiş ki soruya cevap verirken temas etmiştik. İnsanın, hı-hı, vücudundan çıkan pis şeyler abdesti bozar demiştik. Hı-hı. Diş etinden kanama oluyor, kan çıkıyor.
Evet.
Peki normalde Hanefi mezhebine göre vücuttan çıkan kan abdesti bozar. Ama burada diş etinden çıkan çok az bir şeyse ve tükürükten tükürüğe galip gelir ise, yani ağızdan çıktığı zaman tükürükle beraber kan miktarı tükürüğün miktarından çok daha fazla ise abdest bozulur.
Evet.
Ama tükürüğün içerisinde hafif bir bulanıklık var. Ufak bir işte kan damar var. Bunlardan dolayı bozulmaz.
Bozulmaz.
Ama Şafii mezhebinde hiçbir şekilde bozulmaz. Çünkü Şafii mezhebinde vücuttan çıkan kan abdesti bozmaz.
Evet.
Yani Şafii mezhebinde sadece idrar ve dışkı abdesti bozar vücuttan çıkan.
Kan bozmaz.
Kan bozmaz, hı, irin bozmaz.
Evet. Hanefi mezhebine göre peki hocam dişi konuştuk. Vücudumuzun herhangi bir yerinde kanama oldu. Çok hafif olsa bile bozar mı yoksa onun
ölçüsü
var mı?
Şimdi o kanadığı yerin üzerinde bir kabarcık meydana gelmiş. Hı hı. Ama kanadığı yerin dışına taşmamışsa eğer abdest bozulmuyor.
Evet.
Ama kanadığı yerin dışına taşmış ise bozuluyor.
Onu elledik mesela, bozduk.
Biz, o zaman bozuldu.
Bozuluyor.
Mesela toplu iğne başı gibi. Hı hı. Bir yere bir şey batmış, onun üzerinden kan çıkmış. Böyle kabarcık halinde duruyor orada. Abdest bozulmadı.
Hı hı. Ama onu sildik.
Kenara dağıldığı zaman bozulur.
Bozulur. Peki hocam. Uyumakla alakalı soru var. Uyumak abdesti bozar mı? Demiş
şimdi
bir dinleyicimiz.
Şöyle, uyumanın kendisi abdesti bozmaz. Uyumanın kendisi. Hı hı. Aynen deminki söylediğimi burada tekrarlamış olacağım. Abdest insan vücudundan çıkan pis şeylerden dolayı bozulur. Hı hı. Pis şeylerle bozulur. Bunun bir tek istisnası var. Namazda kahkahayla gülmek. O da bozar. Vücuttan, evet, bir şey çıkmadığı halde. Namaz kılan kişi kahkahayla gülerse abdesti bozulur.
Tebessüm ederse sadece namazı bozulur.
Hiç bozulmaz.
Hiç bozulmaz.
Yani kendisi tebessümle hiç bozulmaz. Hı hı. Kendisi duyacak kadar gülerse namazı bozulur. Yanındakiler duyacak kadar gülerse abdesti de bozulur. Bu konuda hadis var. Evet. Bu özel bir durum. Hı hı. Onun dışında vücuttan necis bir şey çıktığı zaman abdest bozulur. Necis bir şey çıktığı zaman abdest bozulur. Ha şimdi uyumak. Uyumak da normalde vücuttan herhangi bir şey çıkmaz. Hı hı. Dolayısıyla bozmaz. Ancak uyumak ne zaman abdesti bozar? İnsan uyuduğu zaman kendinden geçiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Vücut hareketlerinden haberi yok. Hı hı. Dolayısıyla acaba bu insan uyurken kendisinden abdest bozucu bir hal meydana gelmiş mi ki? Diye bir şüphe söz konusu olabilir. Hı hı. Bu şüphe de ne zaman olur? İnsan uzanarak uyumuşsa. Uzanmış uyumuş. Ne oluyor şimdi? Kaslar gevşiyor.
Evet. Rahatlıyor.
Rahatlıyor. Veya bir yere yaslanmış. veya bir şeye dayanmış. Bu vaziyette uyursa o zaman abdest bozuluyor. Ama abdestin burada bozulduğu sebebi uyku değil. Uyku esnasında kendisinden bir şey çıkmış olma ihtimalidir. Hmm. Ama öyle değil de oturmuş dik bir yere dayanmadan dalmış. Kendinden geçmiş.
Çok rahat değil yani.
Değil. Abdest bozulmaz.
Bozulmaz.
Veyahut da efendim işte ayakta böyle kendinden geçmiş olabiliyor. Abdest bozulmaz.
Evet. Yani şöyle açıklamış olalım hocam müsaadenizle. İşte cuma namazında hutbede hiçbir yere dayanmadan hoca efendiyi dinliyoruz. Dizüstü çökmüşüz. O arada bir dalmışız.
Abdest bozulmadı.
Abdest bozulmadı.
Bozulmadı.
Evet. Tamamdır.
Ama caminin duvarına dibine oturmuş, yaslanmışız. O zaman bozulur.
Bozulur. Peki hocam. Abdestle alakalı bir sorumuz daha var. Sonra müsaade isteyeceğiz. Vaktimizin sonuna geliyoruz. Kusmakla ilgili bir soru var. Kusmak abdesti bozar mı diye hocam.
Şimdi kusmak ağız dolusu olursa abdesti bozuyor.
Evet.
Ağız dolusu olursa. Bu ister normal bir kusmuk olsun, ister kan olsun, ister karışık olsun. Hı hı. İster safra olsun bozuyor. Hı hı. Sadece şey bozmuyor. Balgam. Hı hı. Bozuyor. Çünkü bu kusmuk mideden geliyor.
Evet.
Ve midede de bir takım şeyler bulunabilir. Necis şey olabilir. Hı hı. Ondan dolayı ağız dolusu kusmak abdesti bozuyor.
Evet.
Peki ağız dolusunun ölçüsü ne? Yani ne kadar ağız dolusu? Bu şöyle tanımlanır genelde. Kusmuk geldiği zaman eğer kişi onu zapt edemiyorsa, oluyor ya bazen çok aşırı geliyor, zapt edemiyorsun, çıkıyor dışarıya. Bunun ölçüsü bu. Hı. Eğer mideden geldi ağza, onu sen zapt edebiliyorsan abdestin bozulmadı. Yani dışarıya çıkmasını önleyebiliyorsun. Hı. Ama öyle değil de dışarıya çıkacak durumda ise o zaman ağız dolusu olmuş oluyor, abdest bozuluyor.
Abdest bozuldu. Peki hocam. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Şey
Allah razı olsun. Amin. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimizin göndermiş olduğu bir kısmını da bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplamış olduk. Çok çok sağ olun. Gönlünüze sağlık.
Amin, sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.